Sayfa 357. Sana bir yatıştırıcı vermemi ister misin diye sordu Celeste. Hayır dedim. Hayır, teşekkür ederim. Ama bir kadeh konyak olabilir. Bir gece evvel Nesim'in dokunduğu karaftan beraber içtiğimiz konyak kadehe boşalırken, sevgilimin eksikliği o kadar kuvvetle yüreğime vurdu ki, oturduğum yerde kalbimi tutarak inledim. İyi misin diye fırladı Ezra. Hayır dedim gözyaşları içinde. Yaralıyım. Kalbim kanıyor Ezra, kalbim kanıyor. Biliyorum dönmeyecek, dönemeyecek bana, biliyorum. Uzun zamandır görüyorum. Şşt dedi Ezra, koltukta yanıma oturup omzumdan sarılarak. Şşt, bütün hepsi geçecek, hiçbir şey olmayacak, göreceksin. Şu son günlerde yaşananlar, gazete kupürleri, istihbarat haberleri hepimizin kafasını alt üst etti. Onların etkisindesin şimdi, hepimiz öyleyiz. Sade Amerikan vatandaşı niye bu kadar umursamaz ve mutlu şimdi, anlıyor musun? Çünkü onlar bu detaylarla uğraşmıyorlar. Ama ben uzun zamandır biliyorum zaten diye hıçkırıklar arasında konuşmaya çalıştım. Neyi biliyorsun prenses? Görüyorum. Nesim'in öldüğünü görüyorum. Sevgili küçüğüm, Lusitania ile buraya gelirken bir trajedi yaşadık. Onunla ilgili olabilir mi bütün bu kötü düşlerin? Celeste bunları söylerken hepimiz için doldurduğu konyak kadehleri tepside gelmişti. Hayır Celeste'ciğim. Ben Nigel ölmeden çok önce Nesim'in gemi yolculuğunda denizde kaybolduğunu gördüm. Ve bunu defalarca görmeye devam ettim. O kadar gerçek gibi ki gözüm açıkken gördüğüm sahneler bunlar. Ezra ve Celeste'in birbirlerine baktıklarını hissettim. Sanırım yarın derse gidemeyeceğim dedim. Başımı kanepenin arkasına dayayarak. Bunu bütün öğretmenlerin anlayışla karşılayacaklardır derken saçımı okşadı Ezra. Her şey için teşekkür ederim Ezra dedim. Teşekkür edecek bir şey yok prenses. Umarım en kısa zamanda yakışıklı prensinle buluşmanı kutlarız. O kutlama olamayacak, inan bana dedim ağlayarak. Celeste avucuma bir ilaç koyup bir bardak su uzattı. Haydi küçüğüm, konyağı bırak, şu hapı iç ve seni uykuya yatırayım. Çocukluğumdan bu yana çok iyi tanıdığım anaç, vazife şinas, şefkatli mürebbiyemin tartışma götürmeyen sesiydi duyduğum. Ne zamandır kocam yanımdayken kenara çekilip sadece bir dost kimliğiyle durmuştu ama şimdi beni kendimi koruyamadığım anda korumak için tekrar devreye giriyordu. İtiraz etmeden ilacı aldım, suyumu içtim ve koluma girip götürdüğü yatağıma uzandım. Ağlamaktan, son kaç gecenin uykusuzluğundan öylesine yorgundum ki hap kısa zamanda tesir etti ve derin bir uykuya daldım. Ama rüyam beni rahat bırakmadı. Yine Lusitania'nın batışını, Nesim'in sularda yok oluşunu seyrettim. Yüzü bana çok yakındı. Gözlerinin lacivert korularını, içinde yanan çaresizliği görebiliyordum. Çığlıklarla uyandığımda Celeste yanı başımdaydı. Halimden korktuğu için beni yalnız bırakmamış, yatak odamdaki kanepede uzanmıştı. Ağlayarak ona sarıldım. Rüyamın gerçeklik hissinden korkunç sona gittikçe yaklaştığımıza inanıyordum. Ertesi sabah uyandığımda hasta gibiydim. Celeste'in tepside yatağıma getirdiği kahvaltıya dokunmadım. Nesim'in yüzü, elleri, kokusu, baktığım, dokunduğum her yerdeydi. Zaman zaman yanı başımda sanki yaklaşmış gibi sıcaklığını hissediyor, son anda gemiden inip bana sürpriz yapmış olabileceği umuduyla beslenip sonra tekrar hayal kırıklığıyla gerçekliğime dönüyordum. Gözümü her kapayışımda nefesi yüzüme yalıyor, parmakları dudaklarımda geziniyor, uykuya daldığımda yavaşça yanıma uzanıyordu. Gece tenimi hafif bir rüzgar gibi yalayan temasla yerimden fırlıyor, odanın içinde bana şaka yapmak üzere saklanabileceği yerlere bakıyordum. İlk iki günden sonra artık gittiğini kabullenmiştim. Şimdi yolculuğunu kazasız geçirdiği her yeni güne dua ederek İstanbul'a sağ salim vardığının haberini alacağım güne dek yaşayacağım endişe, bunun verdiği kalp ağrısı, sevgilimin fiziksel uzaklığının verdiği acıyı bastırmıştı. Günler, saatler geçmek bilmiyordu. Antik Yunan tanrılarının gücüne sahip olup Lusitania'yı okyanusun sularından çekip Liverpool limanına kondurmayı düşünüyordum. Her gece yarısı Alessandro parkın kapısına gelen gazeteci çocuktan ilk baskı gazeteleri getiriyor. Ayrıca her sabah gazetelerin baş sayfasına kalbim durarak bakıyor. Kısa süreli bir soluklanmadan sonra başlamış olan yeni saatlerin endişesiyle sarılarak yeniden gece yarısının haberlerini bekliyordum. Istıraba prelüt. Ağıt. 7 Mayıs 1915. 7 Mayıs Salı sabahı. Yaş günüme uyandığımda Lusitania'nın Liverpool'a varmasına sadece bir gün kalmış ve o ana kadar her şey yolunda gitmişti. Celeste mutlu yıllar dileyip kucaklarken gördün mü küçüğüm? Nesim yarın bu saatlerde artık İngiltere'ye varmış olacak bile, kendini boşuna bu kadar yıprattın dedi. Ben de yanıldığımı umuyorum sevgili Celeste. Ama bu sadece bir umut. Uyurken de uyanıkken de görüntüler beni hala rahat bırakmıyor. Eminim yarın akşamdan itibaren bu kabus kendiliğinden yok olacak. Haydi şimdi biraz neşelen küçüğüm. Paul bizi Greenwich Village'te öğle yemeğine davet etti. Limandan geldiğimizden beri evden çıkmadın. Dışarıda harika bir bahar günü var, kaçırıyorsun. Yemekten sonra istersen parkta biraz yürürüz. Açık hava ve güneş seni daha optimist yapacaktır, eminim. Aynadaki aksime bakıp alaylı gülümsedim. Bu yüzde optimist olabilecek bir taraf görüyor musun sevgili Celeste? Saçlarımı ensemde toplayıp yanağımı okşadı. Kendini kasvetli düşüncelerle mahvedip duruyorsun küçüğüm. Buradan çıktığın an hayatın ne kadar güzel olduğunu tekrar hatırlayacaksın. Lusitania yoluna devam ediyor. Nesim yarın karaya ayak basmış olacak ve sen bunca gün acı çektiğin için hayıflanacaksın. Haydi toparlan çıkalım. Celeste'in bütün şefkatli monist sesine rağmen uzun yıllardır tanıdığım nazik otoriter tonunu iyi bilirdim ve yine onu duyuyordum. Peki deyip banyoya girdim. Ama işte yine aynı şey oluyordu. Küvette, duşta, aynada Nesim'in vücudu hep yanı başımdaydı. Islak, dalgalı simsiyah saçları alnında, ensesinde, lacivert gözleri ıslak kirpiklerin arasından aşk korları yakarak bakıyordu. Aynada yanımda duran hayalinin saçlarını okşayıp dudaklarına dudaklarımı dayadım. Ağlarken, ''Tanrım, ne olur sağ salim kıyıya varsın, yemin ediyorum bir daha o dönene kadar ağlamayacağım.'' diye mırıldandım. Tanrı'yla pazarlık olmayacağını bile bile şansımı deniyordum. Zoraki hazırlanıp salona çıktığımda Celeste'in sevgili profesörü Paul Downey gelmişti bile. Şefkatle yanaklarımdan öptü. ''Seni nihayet evden kaçırabildiğimize memnunum prenses.'' dedi. Bana bütün sevenlerimin verdiği isimlerin konuşulduğu bir sohbetten beri dostlarımızın dilinde anneannemin bana taktığı lakabım yerleşip kalmıştı. ''Teşekkür ederim Paul.'' dedim. ''Gerçi size ne kadar keyif vereceğim bu halimle bilemiyorum.'' ''Bugün bizlerin seni nasıl keyiflendireceğimizi düşüneceğimiz gün küçüğüm benim.'' dedi Celeste. Ristorante Del Mare'ye vardığımızda Ezra bizleri bekliyordu. Gün pırıl pırıl, insanlar bahar sevinciyle coşkuluydu. Sanki savaşla kışla beraber yok olmuş hissi vardı herkeste. Bahar öylesine aşk, huzur ve yaşamdan keyif alma ruhu taşıyordu ki bu mevsimde bazılarının hala daha savaşma arzusunda olduklarına inanamıyordu insan. Masamızın tek eksiği Nesim'di. Sanki hayat değişmemiş, endişeler, korkular kapıda beklemiyordu. Sanki eve dönüp akşam olduğunda Nesim işinden gelecek, onu kapıda kucaklayıp karşılayacaktım. Bunlar aklımdan geçtikçe gözlerim yaşlanıyor. Arkadaşlarım hiç üzerime varmadan elime, yanağıma, candan teselli dokunuşlarıyla üzüntüme katılıyorlar. Bir taraftan da bambaşka konularla dikkatimi dağıtmaya çalışıyorlardı. Saat 1:30'a gelirken Porto şarabıyla antrelerimizi bitirmiştik ki kendimde olağanüstü bir tuhaflık hissettim. Sanki bedenimin içinden çekip çıkarılmış, uzaklara, çok uzaklara fırlatılmıştım. Mayıs güneşinin tatlı sıcaklığına rağmen buz gibi oldum. Alnımdan, ensemden, göğsümden sanki buzlu sular akıyordu. İçimi ürperten soğuk terle, şifon elbisemin yakası, kolları bedenime yapışmış, hissettiği soğuktan ellerimin kanı çekilmişti. Yüreğim sıkışıyor, nefes alamıyordum. Karşımda o ana kadar Celeste'in oturduğu yerde şimdi bambaşka bir görüntü vardı. Nesim Lusitania'nın güvertesinde kollarını küpeşteye dayamış sigarasını içiyordu. Okyanusun derinliğinden sahta doğru beliren köpük son süratle Lusitania'ya doğru geliyordu. Nesim'in sudaki hareketi gördüğünü biliyordum. Zira yanındakilere parmakları arasında sigarasını tutan eliyle denizi gösteriyordu. Ve köpüklerin Lusitania'ya değdiği an kopan patlamayla gemi yan yattı. Nesim küpeşteye tutunmaya çalışıyordu. Zamanda kaybolmuştum. Arkadaşlarım merak içinde etrafıma toplanmışlar, iyi misin, uzanmak ister misin, neyin var gibi sorular soruyorlardı ama benim realitemde o an onlarla değildim. Nesim dedim, dudaklarım titreyerek, Nesim ölüyor. Onu canlı karşımda görüyordum, okyanusa sarkmış bedeni avuçlarını sardı küpeşteye tutunmaya çalışıyordu. Yolculardan biri ona elini uzatıyordu çekmek için. Bir patlama daha, Nesim okyanusun sularına düştü. Bir çığlık atıp hıçkırıklar içinde sayıklamaya başladım. Ne olur yardım edin, ne olur Nesim ölüyor. Haydi gel küçüğüm evimize gidelim, seni biraz dinlendirelim diyordu Celeste. Sesi çok uzaktan geliyordu, ben yardım istemeye devam ettim. Ne olur, ne olur bir şeyler yapın, ölüyor sevgilim. Biri beni kucağına almış taşıyordu, kim bilmiyordum. Gördüğüm faciayı nasıl olup da bir başkasının görmediğine, nasıl bu kadar lakayt kaldıklarına isyan etmek istiyordum ama mecalim yoktu. Sadece sayıklayarak ağlıyordum. Yanımda birileri bir yerlere gidiyor olmalıydım ama ben Nesim'leydim. Okyanusun içinde bir can yeleğine tutunmaya çalışıyordu. Gözleri gözlerimde, lacivert korları ıslak, çaresiz benden yardım istiyordu. Nesim diye haykırdım ellerimi önümdeki görüntüye uzatarak. Suların içinde sevgilim yok olmaya gidiyordu ve hiçbir şey yapamıyordum. Birileri ellerimi, kollarımı tutup beni yatıştırmaya çalışıyordu. Lusitanya'nın provası dibe vurduğu an devasa gövdesinin açtığı derin su çukurluğunda aşkımın o güzel yüzü görünmez oldu. Ellerimi görüntümdeki suyun derinliğine uzatmış haykırarak ağlıyordum. Ben de o sulara yürümek, Antonius'un arkasından gitmek istiyordum. Onu derinlerden hala daha çekip çıkarabilirdim, kucaklayıp ısıtabilirdim. Bedenimi suya doğru bıraktım. Gözümü açtığımda yatağımda uzanıyordum. Yorgun vücudum kof, ruhum benden çok uzaklarda bir yerlerdeydi. Celeste, Ezra, Paul, Jeanstein hepsi başucumdaydı. Celeste saçlarımı okşuyordu. Bizi çok korkuttun küçüğüm. Bir sinir krizi geçirmişsin. Dinlenmen gerek. Saat kaç diye sordum yerimde doğrulmaya çalışarak. Mrs. Stein yastıklarımı düzelterek yardımcı oldu. Doktor kesin istirahat etmeni tavsiye etti tatlım. Lütfen sakin ol. Saat kaç diye tekrarladım. Ezra saatine baktı. 2:30 oldu. Yapmamızı istediğin bir şey mi vardı? Artık çok geç dedim gözümün perdesinde asılı kalmış boş okyanus görüntüsüne bakarak. Ne için geç oldu prenses? Nesim'i kurtaramadık dedim hıçkırarak. O arada kapının zili çalmış, Celeste bakmaya gitmişti. Yatak odasının kapısında tekrar belirdiğinde yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. Küçüğüm, bu sürprizi görünce sanırım karamsarlığından kurtulacaksın. Aniden bedenimin canlandığını hissettim. Yerimde heyecanla kıpırdandım. Nesim mi? Denize açılalı bir hafta olduğu halde Nesim'i hala karşımda görme ümidindeydim. Bu inatçı ümidim odadakileri hüzünlendirmişti. Kendisi değil tabii ki ama ondan gelen bir şey. Kapının ağzına birkaç saniyelik yok olup tekrar elinde alışılmışın dışında buket gibi fiyonglanmış krem rengi dantele sarılmış bir hediyeyle belirdi ve getirip kucağıma bıraktı. Tiffany'nin paketi aynen kucak dolusu büyük bir çiçek demeti görüntüsünde hazırlanmıştı. Altın rengi saten kurdeleyi çözerken odadaki herkesin bakışında aynı merak vardı. Kutunun sarılı olduğu dantel kendi başına kıymetli bir hediyeydi. Kapağını kaldırdığım zaman nefesim tutuldu. Bu, yola çıkarken Nesim'e hediye ettiğim anneannemin bana armağanı port buketin eşiydi. Onun üzerindeki malzeme aynen kullanılarak, yalnız bu kez büyük boy bir vazoya dönüştürülerek imal edilmişti. Nesim diye mırıldandım. Kutunun içindeki muhteşem parçayı ellerime alırken, kaldırıp tuttuğumda yanımda olan herkesin hayranlık sesleri yükseldi. Nesim ne zaman anneannemin port buketini Tiffany'ye götürüp bu siparişi vermişti bilemiyorum. Ama onun ayrılırken söylediklerini düşününce gülümsemeden edemedim. Gerçekten ben ona onca şey içinden sembolik olarak bir armağan yapmıştım. O ise haftalar öncesinden aynı parçayı seçerek bana yaş günü hediyesi hazırlatmıştı. Nadide mücevheri eline verirken neden gülümsediğini şimdi anlıyordum. Ruhumuzun birbirini hissetmesi dediği buydu. Yataktan kalkıp vazoyla beraber salona doğru yürüdüm. Sağlığımdan endişe eden etrafımda toplanmış olan herkes ardımdan geldi. Neşem değilse bile ruhum bedenime dönmüştü. Benim için bu kadar meraklanmış, derdimi sahiplenmiş dostlarıma teşekkür borçlu olduğumu hatırladım. Sevgili Celeste, bir içki ikram edebilir miyiz misafirlerimize lütfen dedim. Paul ben yardım ederim dedi ve sevgilisinin ardından fırladı. Vazoyu piyanonun üzerine koyup pufa oturdum ve seyretmeye başladım. Beyaz opalin ayağın üzerinde helezoni bir dalla yukarıya uzayan altın kaplama minik yapraklar, vazo kısmında gravürlü ve baskılı altın kaplama gümüş ve turkuaz taşların süslediği gövdeyle buluşuyor. Vazonun ağzına doğru 4 adet altın yaprakları içinde henüz açılmamış beyaz opalin lale tomurcuklanıyordu. Anneannemin minik port buketindeki malzemelerin aynısı, Louis Tiffany'nin meşhur gökkuşağı renkli favril camı üzerinde kullanılmıştı. Vazonun ayağının genişlemeye başladığı yerde sarılı ince altın zincir yine altından bir yaprağa bağlıydı. Kalkıp elime aldığımda üzerinde el yazısıyla kazılmış ithafı gördüm. Bedeninin ruhunun esiri olduğum küçük sevgilim, karım, büyük aşkıma, 7 Mayıs 1915. Altın yapraktaki yazı elimi yakıyordu. Bir hafta evvel yolculuk sabahı piyanonun tuşları üzerinde aşk yapışımız henüz bu sabahın tazeliğindeydi. Tuşlarda parmağımı gezdirip yapraktaki yazıya tekrar baktım. Sanki Nesim okuyordu. Sesini duydum. İçim ısındı. Elimin altında tenini aradım. Başımı boynuna gömüp koklamak isteğiyle boş yatağımızı düşünerek ıstırapla yutkundum. Celeste buz gibi dry martini hazırlamış, Paul herkese dağıtıyordu. Ezra yanıma gelerek kadehini kaldırdı. Evet, sevgili prensesimizin yeni yaşına ve bir an önce sevgili prensine kavuşmasına içelim. Gözüm Nesim'in hediyesinde ben de kadehimi kaldırdım. Bir yudum aldıktan sonra Pol'ün yanına gittim. Özür dilerim sevgili Pol dedim. O güzel ikramını mahvettim. Elimi tutup okşadı. Sen bizleri affet ki hiçbir faydamız olmuyor sıkıntılarını hafifletmek için. Yanımdasınız ya, daha ne isteyebilirim? Nesim sağ salim Liverpool'a varacak, göreceksin. Bir günden az kaldı, moralini bozma dedi kadehini benimkine vururken. Ne garip de hepimizin dikkati ve endişesi Lusitania'nın Atlantik yolculuğuna yoğunlaşmıştı. Halbuki Nesim'in serüveni orada bitecek değildi ve tüm Avrupa, Çanakkale Boğazı, alev alev, harbin bil fiili içindeydi. Üstelik İstanbul'a vardıktan sonra bir de dönüşü vardı bunun. İçkilerimiz bittiğinde arkadaşlarım ayrılırlarken akşam hep beraber yemek yiyip yaş günümü kutlamayı planladıklarını söylediler. Lütfen beni mazur görün. İçimde bir his var. Belki gemi erken varır, Nesim'den bir telgraf gelebilir, evden ayrılmak istemiyorum dedim. O zaman dışarı çıkmayız, benim dairemde buluşuruz prenses dedi Ezra. Yemekleri plazadan getirtirim. Hem evden uzaklaşmamış olursun hem de bize yaş gününü kutlama şerefini verirsin. Şana ve Bile de haber vereceğim. O kadar tatlı bir inadı vardı ki onu kıramayacağımı biliyordum, gülümsedim. Peki, anlaştık. Yalnız bir şartla. Yine senin davetin olsun ama burada toplanalım. Kendimi daha iyi hissedeceğim. Anlaştık ama hiçbir şeye el sürmeyeceksin. Sen davetlisin prenses, oldu mu? Herkes çıktıktan sonra Celeste'in hala evde dolandığını görüp sordum. Sen kütüphaneye gitmeyecek miydin sevgili Celeste? Lütfen benim için programını aksatma, ben iyiyim. Evet, bu iyi halinse ben seni hiç iyi görmedim demektir küçüğüm. Seni bugün yalnız bırakacağımı sanıyorsan yanılıyorsun. Yanıma gelip şefkatle sarıldı. Konuşmak ister misin dedi. Teşekkür ederim canım. Sanırım gücenmezsen biraz yalnız kalma ihtiyacı hissediyorum. Gayet tabii küçüğüm. Ben de kütüphane odasında biraz çalışıyor olacağım. Bir ihtiyacın olursa seslen. Oldu mu canım? Gülümseyip başımı salladım. Onun yanımda olmasına o kadar müteşekkirdim ki. Celeste salondan çıktıktan sonra piyanonun yanında Nesim'in hediyesini doya doya seyrettim. Sanki daha yeni onun eli değerek paketlenmişti. Vazodan, piyanonun tuşlarından, taburesinden sevgilimin sıcaklığını alıyordum. Parmaklarımla elimi yanaklarımda, dudaklarımda gezdirdim, onun yanımda olduğunu hayal ederek. Vazonun ucundaki yazıyı tekrar tekrar okudum, tatlı, aşk dolu sesini kulaklarımda duyarak. Sevişmeyi hatırlatan lacivert alevli gözleri, teninin kokusu orada benimleydi. İçim sızlıyor, gördüğüm vizyonların ve bilinmezliğin ezdiği ruhum kanıyordu. Bir kutlama için hiç keyfim, arzum olmamasına rağmen akşam beni biraz olsun oyalayacak dostlarımın varlığını bilmek içimi rahatlatıyordu. Şu son geceyi mümkün olduğunca hızlı atlatmak ve güneşli, ılık yarına mutlu haberlere ulaşmak istiyordum. Bir yandan da halüsinasyonlarını gördüğüm dehşet sahneleri şayet bundan sonraki zaman aralığında yaşanıp gerçeğe dönecekse zamanın hemen o anda durmasını diliyordum. Düşüncelerimle, dualarımla sanki kaderin akışını zamanın aldığı şekli değiştirebilirmiş gibi kendi kendimle mücadeledeydim. Öğlen yemeğinde hissettiğim ağır, soğuk his sık sık halen daha bedenimden geçiyor ve içimi ürpertiyordu. Yüreğim mengene içinde gibiydi. Uzun zamandır piyanonun önünde oturuyor olmalıydım. Celeste'in arada bir kapıdan bakıp beni kontrol ettiğini hissetmiştim ama geçen zamanı hiç fark etmemiştim. Kapı çalınıp akşam yemeğinde servisi yapacak plaza ekibi geldiğinde geceye biraz daha yaklaştığımızı düşünüp sevindim. Bu gece de bitince Lusitania Liverpool'a yanaşacaktı. Gelenleri mutfağa gösterdikten sonra yatak odasına çekilip hazırlanmaya başladım. Banyomu yapıp beyaz krepten sade bir elbise giydim. Sadece anneannemin damla inci küpelerini ve Nesim'in sausi bileziklerini taktım. Onları hediye ettiği geceyi hatırlarken parmaklarımı birbirine kenetleyip başımın üzerine kaldırdım. Nesim'in tüm bedenimi örten kolları ve vücudunun temasını hisseder gibi oldum. Gözüme gelen yaşla bileklerimdeki incileri öptüm, onun parmaklarını öper gibi. Tanrım, ne kadar kısa zamanda, ne kadar uzun, ne kadar çok şey yaşamıştık ve o ne kadar bana ait olmuştu, ben de ona. Bu ayrılığımız bunca dolu yaşamımızın bir intikamı mıydı? Kıskanç kaderin planladığı.